Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Evet, programımızı açıyorum. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederek Bizans ve Trabzon'u zapt etmek suretiyle de Trabzon Rum İmparatorluklarına son vermişti. Bundan madde Sırbistan'ı, Bosna ve Hersek'i, Mora'yı, Arnavutluğu da fethetti. Buraları birer Osmanlı vilayeti haline soktu. Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i yenip devletin şark hudutlarını emniyet altına aldı. Anadolu Birliği'ni tehdit eden Şii propagandasını böylece bir müddet için bertaraf etti. Ondan sonra Mısır üzerine sefere çıktı. Mısır'daki Memlük Devleti Osmanlıların güney sınır komşusuydu. İki devlet arasında başlangıçta dostça münasebetler vardı. Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren araları açıldı. Memlüklüler yeni Türk İmparatorluğu'nun süratle gelişip serpilişini çekemediler tabiri caizse. Ve dostça olmayan hislerini her fırsatta ishar ettiler. Hatta Dulkadirli meselesi gibi fırsatlarda Osmanlı Devleti'nin dahili işlerine karışmaya bile yeltendiler. Fatih Sultan Mehmet'in rivayete göre son seferi Mısır üzerineydi. Fakat vefatıyla bu iş yarım kaldı. Bu eseri ise Yavuz Sultan Selim Han tamamlamış, 1517 yılında Mısır'ı fethedip Memlük Devleti'ne, namı diğer Kölemen Devleti'ne son vermiştir. Ve burasını bir Osmanlı vilayeti haline sokmuştur. Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman Han, şimdi Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim, onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı zaman ona yapılacak en tabii iş Macaristan'ın fethi kalıyordu. O sırada Macaristan'ın en mühim kalesi Osmanlı hududunda bulunan Belgrad'tı. Burası aslında Sırplara aitti. Fakat Türklere karşı müdafaa edemeyeceklerini bildikleri için Macarlara terk etmişlerdi. Osmanlılar 15. asrın ortalarında burasını iki defa muhasara ettiler ama alamadılar. Hatta son muhasara sırasında seferi bizzat Fatih Sultan Mehmet idare etti, harbe bilfiil iştirak etti, kalçasından yaralandı ve bu yara kendisine uzun müddet ızdırap verdi. Kanuni Sultan Süleyman Han Osmanlı tahtına cülus edince, bu cülusu haber vermek üzere Macar kralına bir divan-ı humayun çavuşu gönderdi, Behram Çavuş. Behram Çavuş Macaristan'da hakaret gördü ve ardından öldürüldü. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han Macaristan üzerine ilk seferini açtı. Bu sefer sırasında Belgrad Kalesi bir ay kadar muhasara edildikten sonra alındı. Aynı zamanda Böğürdelen ve Tuzlutaş yani namı diğer Şabaç ve Salankamen kaleleri ve Zemun tarafları Osmanlıların eline geçti. Böğürdelen Kanuni Sultan Süleyman'ın aldığı ilk kaledir. Bu sebeple burasının genişletilerek yeniden inşa edilmesini emretmiştir. Değerli dinleyiciler, Belgrad'ın fethi Macarlara vurulmuş büyük bir darbeydi. Bu kalenin fethinden sonra Osmanlılar Macaristan, Hırvatistan, Transilvanya yani Erdel ve Dalmaçya'ya, Adriyatik sahillerine daha tesirli, daha emniyetli akınlar yapmaya başladılar. Avrupa fütuhatı için bir dayanak noktası ele geçirdiler. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı 1521 yılının Ağustos ayında almıştı değerli dinleyiciler. Ertesi sene Rodos üzerine sefer açtı. Aralık ayının sonlarında burasını da fethetti. 4 sene sonra, yani 1526 yılında 2. Macaristan seferi açıldı. Bu iki seferin arasında Gazi Hüsrev Bey, Sinan Bey, Bali Bey gibi Akıncı Beyleri Macar ülkelerine durmadan akınlar yapmışlardı. Kanuni Sultan Süleyman, Sadrazam ve Rumeli Beylerbeyi Makbul İbrahim Paşa'yı ki eniştesidir, önden gönderdi. 23 Nisan 1526 tarihinde de bizzat kendisi 100 bin kişilik bir orduyla hareket etti. Edirne'ye varıldığı zaman Makbul İbrahim Paşa Rumeli askeri ve tımarlı sipahileriyle beraber padişahı karşıladı. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa da Anadolu askeri ve tımarlı sipahileriyle Gelibolu'dan geçerek Edirne'ye geldi ve orduya katıldı. Altı bölük halkı yani Kapıkulu süvarileri de yoklanıp bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman 250 bin kişiye varan ordusuyla Edirne'den hareket etti. Sofya'dan sonra Rumeli askerinin İbrahim Paşa kumandasında olarak bir konak önde gitmesi emrolundu. Sadrazamın yanına bundan başka bir kısım Kapıkulu süvarisiyle 2000 tüfekli yeniçeri ve 150 zarbzen denilen hafif top verildi. İkinci vezir Mustafa Paşa, üçüncü vezir Ayas Paşa ve Anadolu Beylerbeyi padişahın mahiyetinde kaldılar. Böylece 3 ayda Belgrad'a varıldı. Karşıdaki Sirem yakasına geçildi. Osmanlıların büyük bir kuvvetle üzerine gelmekte olduğunu haber alan Macar Kralı 2. Lajos, bir taraftan hemen harbe hazırlanırken, diğer taraftan da Avrupa krallarına, prenslerine ve tabii papaya başvurdu, yardım istedi. Ordusunu süratle tensik edip bu dinden hareket etti. Kendisine derhal yardımlar da gelmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman Sirem'den kalkarak Varadin Kalesi'nin önüne geldi. Sadrazam İbrahim Paşa'yı burasını fethe memur etti. Tuna boylarını muhafızı olan Macar kumandanı ve Pol Tomori isminde dünyayı terk etmiş tarihi dünya sayılan keşişlerden Pol Tomori birçok gemiler hazırladı. Bunlara tüfekli askerler doldurup Varadin'e imdada koştu. Türk ordusunun yolunu kesmek istediler. Ama İstanbul'dan Süleyman Reis'in kumandasında olarak gelmiş olan Osmanlı Nehir Donanması bunlara hücum etti, bunlar mağlup oldular. Düşman donanması Tuna yoluyla İluk Kalesi'ne gitti. Kaleyi icabında Türklere karşı müdafaa için asker buraya bırakıldı. Pol Tomori Segedin'e doğru çekildi. Rumeli yiğitleri İbrahim Paşa kumandasında olarak Varadin'i muhasara ettiler. Kanlı savaşlar 7 gün sürdü. Sonunda kalenin bir tarafı lağımla uçuruldu. Türk askeri bu noktadan hücum etti. Boğaz boğaza, göğüs göğüse sokak muharebeleri cereyan etti. Bunları müteakip Türkler kaleyi aldılar. Bu muhasarada Varadin Kalesi'nin müdafileri cidden kahramanca dövüşmüşlerdi. Fakat Türk gücü karşısında mukadder akıbete uğramışlardı. Değerli dinleyiciler, İbrahim Paşa bundan sonra İluk Kalesi'nin üzerine yürüdü. Fakat çok daha metin, çok daha müstahkem olan Varadin Kalesi'nin bir haftada alınışı karşısında İluk'ta bulunanlar mukavemetin faydasız olduğunu anladılar. Kaleyi Vire ile teslim ettiler. Vire demek yani sağ salim çıkmalarına müsaade edilmesi karşılığında kaleyi teslim etmek demek. Bunun üzerine civarda 10 kadar iri ufaklı kale ve palanga halkı da mukavemet etmedi, teslim olup aman buldular. Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman bu din üzerine gidilerek Macaristan'ın payitahtı olan bu kalenin fetholunacağını ilan etti. Ordu Tuna Nehri'nin sol sahili boyunca kuzeye doğru ilerliyordu. Bu nehre dökülen Drava suyu vardır. Bu su Osek'te geçilecekti. Bu kalede alındı, yerle bir edildi. Sonra Drava üzerinde 3 gün içinde büyük bir köprü yapıldı. Osmanlı ordusu tamamen Macar toprağı sayılan karşı kıyıya geçti. O zaman Kanuni Sultan Süleyman bu köprünün tahribini emretti. Bu suretle ordusuna geri çekilmek imkan ve ihtimali kalmadığını anlatmış oluyordu. Köprü tahrip edildi, ordu yürüyüşe başladı. Değerli dinleyiciler, o sırada Macar kralının kumandasında bulunan 200 bin kişilik düşman ordusunun Mohaç Ovası'nda kat'i bir savaş için toplandığı haberi geldi. Bunun üzerine hemen muharebe tertibatı alınmaya başlandı. Sağ cenaha Vezir-i Azam ve Rumeli Beylerbeyi Makbul İbrahim Paşa, sol cenaha Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa kumanda edeceklerdi. Osmanlı ordusu sağ ve sol cenahtan teşekkül eder. Eski Türklerden gelme bir gelenek bu. Padişah, Yeniçeri ağası, toplar ve atlı ve yaya kapıkulu askerleriyle merkezde bulunacaktı. Tecrübeli Akıncı Beylerinden Semendire Bey, Yahya Paşazade Bali Bey, Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat etti. Bu meydan muharebesi için yeni bir muharebe planı tatbik edilmesini tavsiye ve teklif etti. Macar süvarileri fevkalade talimli ve zincirlerle de birbirlerine bağlıydılar. Bundan dolayı hücum edecekleri cepheyi alt üst edebilirlerdi. Bali Bey, 40-50 bin kişilik yekpare bir kütle halinde saldıran Macar süvarilerine karşı konulamayacağını tecrübeyle biliyordu. Akınlar sırasında bunlara rastlayan Osmanlı akıncıları daima önlerinden çekilip yanlarından vurmayı tercih ederlerdi. Bundan başka Macar kralının emrine yardım için gelmiş Alman, Papalık, Çek, Leh, İspanyol zırhlı şövalyeleri de girmişti. Bunlar 70 bin kişilik bir süvari kuvvetiydi. En güvendikleri kumandanları yıllardan beri Osmanlı Türkleriyle çarpışmış ve bununla da şöhret kazanmış Poltomori ile Pereni Petri idi. Kanuni Sultan Süleyman, Bali Bey'in teklif ettiği bu planı kabul etti. Buna göre ordunun ağırlıkları geride bırakılacaktı. İki cenah açılacaktı. Düşman süvarisi içeriye, topların karşısına çekilecekti. Sonra yanlardan ve geriden hücum edilecekti. Padişah, halasının oğlu ve Bosna Bey'i bulunan Hüsrev Bey'i mükemmel Bosna askeriyle ihtiyat kuvveti olarak ayırdı. Kendi hususi emri olmadıkça harbe katılmamalarını bildirdi. Yahya Paşazade Bali Bey ise öncü kuvvetlerine kumandan seçildi. Bu oldukça tehlikeli ve pek cüretkârâne olan planın tatbikine karar verildi. Değerli dinleyiciler, Bali Bey 1000 kadar kendi süvarisi ve 4000 kadar da Semendire askeriyle ilerledi. Bu askerlerin hepsi mükemmel zırhlı süvari idiler. Kendisini Rumeli askeri 2000 Yeniçeri ve 150 topla İbrahim Paşa takip ediyordu. Ondan sonra Anadolu Beylerbeyi ve onu takiben her Sancak Bey'i kendi askeriyle ilerlemekteydi. Daha arkadan da Yeniçeri ve Kapıkulu askeriyle bizzat hünkâr geliyordu. Büyük Osmanlı padişahı 32 yaşındaydı o zaman. Beyaz bir ata binmişti. Başına 3 kıymetli sorguç takmıştı. Baştan başa zırhlara bürünmüştü. Böylece Moaç sahrasına varıldı. Fırtınalı bir gündü. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Azgın bir rüzgar vardı, ovayı alt üst ediyordu. Sanki düşmanla beraber bütün tabiat kuvvetleri de Türklerle savaşmaya hazırlanıyordu. Kanuni Sultan Süleyman sonradan Hünkar Tepesi diye anılacak olan yere çıktı. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa ise Rumeli alaylarını yerli yerine tertip ettikten sonra hünkârın yanına döndü. Padişah ne yolda hareket edilmesi icap edeceğini kararlaştırmak üzere Serhatlerin eski gazilerine çavuşlar gönderdi, huzurunda toplanmalarını emretti. Hepsinden evvel meşhur Bosna Bey'i Hüsrev Bey geldi. Bütün vezirlerle beraber huzurda ayakta dururlarken Vezir-i Azam İbrahim Paşa ona hitap etti. Siz Serhat beylerisiniz. Padişahımız sizden müşavere ister. İşte Mohaç Sahrası bu imiş. Henüz düşmandan bir eser yok. Tedbir nedir? Yani ne yapalım? Hüsrev Bey doğrudan padişaha cevap verdi dayısının oğlu olduğu için. Saadetli padişahım, biz Serhat'te müşavereyi Serhat'in Umurdide ihtiyarlarıyla, gün görmüş ihtiyarlarıyla yaparız. Kendi reyimizde bir iş yapmayız. Ferman olunursa varıp söyleşelim ve saadetli padişahımıza gelip cevap verelim dedi. Kanuni Sultan Süleyman, on müşavere edecek adamları bunda getirin, buraya getirin dedi. Bunun üzerine Hüsrev Bey, durduğu yerden daha aşağıda bulunan ağalarından birine seslendi. Tez var, Koca Alay Bey'i ve Kara Osman ve Mehmet Subaşı ve Adil Toça ile Balaban Çelibaşı gelsinler. Saadetli padişahımız müşavereye emretti dedi. Daha ağa gider gitmez, Adil Toca dediği Bahadır Koca cebesi arkasında, tolgası başında, kepeneği terkisinde, başı tıraşlı, yüzü tıraşlı, bıyıkları tolgasından dışarıya çıkıyor halde geldi, çıka geldi. Kendisi bu Serhatlerin eski kurduydu. Ömrünü gazalarda, akınlarda geçirmişti. 100 kılıçtan arta kalmış ihtiyar bir kahramandı. Hüsrev Bey onun davet üzere geldiğini zannetti. Gel Adil Toca dedi. Saadetli padişahımız müşavere emretti. Adil Toca şahin bakışıyla meclisi süzdü. Biraz sonra kanlı ve müthiş bir harp başlayacaktı. Bu er meydanında kimin ölüp kimin kalacağı belli değildi. Büyük saatin çalmak üzere bulunduğu bir anda Koca Bahadır Allah-u Teala'nın ve tarihin karşısında artık hünkârın yanında hissediyordu kendini. Atından bile inmedi. Serhat dağlarında uğuldayan fırtınalar gibi bir sesle gürledi. Bunda müşavere dövüşmekten özge var mıdır? Beni Koca Alay Bey size gönderdi. Düşman alayları görünmüş. Çarhacımız elleşmeye başlamış. Gelin sancağınız dibinde bulunun, alayları ağırlıktan ayrı görün dedi. Sonra hemen atını mahmuzlayarak kendi alayına doğru uzaklaştı. Aynı zamanda öncü kumandanı Bali Bey'den bir haberci, tutulan bir esiri getirdi. O da düşmanın gelmekte olduğunu, sahraya bakan boğazdan atlı alayların belirdiğini, tepelerde tümsekler gerisinde yer yer düşman bayraklarının göründüğünü bildirdi. Padişah derhal fırladı. Bulunduğu tepeden inip atına atladı. Çavuşlar göndererek alayların ağırlıklardan ayrılmasını emretti. Sonra yanında İbrahim Paşa ve birkaç yakın adamı daha bulunduğu halde alayları dolaşmaya başladı. Bütün kumandanlar sert rüzgarın şiddetle dalgalandırdığı sancaklarını açmışlardı. Mohaç Ovası rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşmüştü. Padişah her sancağın dibinde duruyor, ellerini gökyüzüne kaldırıyor, gözlerinden yaşlar akıtarak dua ediyordu. İlahi ya Rabbi, la havle ve la kuvvete illa billah, havil ve kuvvet ancak senindir. Tasarruf senindir, nusret yani başarı senindir, inayet yardım senindir, himaye senindir. Bir bölük ümmeti Muhammed zuafasını yerindirme, bir nice kafiri sevindirme. Yani Müslümanları sevindir, kafirleri sevindirme diye dua etti. Gaziler padişahın bu halini gördükçe heyecandan titremeye başladılar. Hepsi hazan yaprağı gibi attan düşüp yüzlerini gözlerini yerlere sürerek bir mertebe inkısarı kalb ile gözleri yaşların revan ettiler. Tarihlerde böyle geziyor, böyle geçiyor. Kalp kırıklığı içinde gözyaşı döktüler. Gözyaşları topraklara karıştı. Bir anda can vermeye hazır olduklarına görenlerin şüphesi kalmadı. Bundan sonra padişah ordunun ortasında kendine mahsus yerini aldı ve Vezir-i Azam'a, Makbul İbrahim Paşa'ya hareket emrini verdi. Değerli dinleyiciler, mehterhaneler hep bir ağızdan vurarak koca ovayı boydan boya inletiyorlardı. Davul ve köz seslerinden, zurna ve boru sadasından, naralardan, atların kişnemesinden, bayrakların şakırtısından bir velvele hasıl oldu, göklere yükseldi. At ada, adam adama, omuz omuza yavaş yavaş ilerliyorlardı. Derken bir anda düşman alayları göründü. Hakikaten bunlar birbirlerine zincirle bağlı, iri atlarına binmiş, serapa zırh içinde müthiş Macar süvarileriydi. Paul Tomori'nin kumandasında korkunç bir savletle geliyorlardı. Hücum çok şiddetli oldu. Sadrazamın ateşlediği zarp zenlerin yani hafif topların yağdırdığı tanelere bakmadan Rumeli askerinin üzerine yüklendiler. Rumeli askeri sola kayarak geriye doğru çekildi. Aynı zamanda Bosna Bey Hüsrev Bey verilen emir üzerine düşman süvarisini sarmaya başladı. Bali Bey de Pusu Kilise'de bekliyordu. Daha gerilere doğru kayarak çemberin bir ucunu kapatmaya çalıştı. Biraz evvel çekilen Rumeli alayları bir anda döndüler, düşmana yandan hücum ettiler. Macar süvarisi şaşaladı. Bir kısmı geri dönmeye çalıştı ama arkalarının da alındığını gördüler. İşte o zaman şehitliğe susamış gaziler düşmana girişti. Boğaz boğaza müthiş bir mücadele başladı. Osmanlı kılıçları düşman süvarilerinin üzerine yıldırımlar gibi iniyordu. Zırhlı şövalyelerini tolgası ve zırhıyla oturdukları eğere kadar ikiye bölüyordu. Atların iki tarafına iki parça halinde düşürüyordu. Sancak beyleri, alay beyleri, çelibaşılar, toyçalar bir ağızdan haykırıyorlardı. Koman gaziler, koman koç yiğitler, koman yoldaşlar, koman ha! Yani koymayın, bırakmayın. Kılıçlar şakırdıyor. Tekbir sesleri ortalığı inletiyordu. Yaralıların feryadı, deşilen göğüslerin hırıltısı, küfürler, çığlıklar birbirine karışıyordu. Rumeli gazileri birinci hücumu kırıp düşmanı tamamen imha ettiler. Biraz sonra meşhur kumandan Paul Tomori'nin kesik kafası padişahın Kanuni Sultan Süleyman'ın ayaklarının altına atıldı. "Buyur saadetli hünkâr, sana krallarının kellesini getirdik." dediler. "Yok," dedi. "Bu Tomori'nin kellesidir, kralın değil." Mamafi kesik başı derhal bir mızrağa geçirip orduda gezdirdiler. Bu eski bir adettir. Böylece orduya moral gelir, düşman askerlerinin ise morali kırılır. Tam bu sırada kral, Macar kralı, yanında Alman, Çek, Leh yani Polonyalı, İtalyan ve İspanyol zırhlı süvarileri Anadolu askerinin üzerine hücum etti. Anadolu askerinin başında Behram Paşa vardı, Anadolu Beylerbeyi. Önceki plan mucibince sağa doğru açılarak geriledi. Düşman süvarisi süratle ilerleyip toplara kadar dayandı. O zaman 300 Türk topunun ortalığı zelzeleye vererek gürlediği görüldü. Düşman bir anda allak bullak oldu. Lakin kendilerini toparladılar. düşene bakmadan hücuma devam ettiler. Yeniçerilerin önüne kadar geldiler. Yeniçeriler sıra sıra diz çökerek nişanlayıp tüfeklerini ateşlediler. Bir kısmı düştü, düşmanların bir kısmı gene saldırdı. Altı bölük Kapıkulu süvarisi padişahın etrafına almıştı. Gözü dönmüş, canından geçmiş bir kısım zırhlı şövalyeler o noktaya kadar varmıştı. Sipahiler, silahdarlar atıldı. Çılgın bir dövüş başladı. Saldıranlar mütemadiyen dövüşüyorlardı. Nihayet 35 kişi kadar kaldılar. Bunlar işlerinde en iyi silah kullananlardı. Aralarından 5-6 kişi birden fırlayarak hünkârın yanına kadar sokuldular. Maksatları onu öldürmek ve bu surette intikam almaktı. Padişah onların gelişini görünce kılıcına davrandı. Lakin atı birden ürkerek şaha kalktı, geri geri gitmeye başladı. Padişahın tehlikeye düştüğünü gören 15-20 yeniçeri o noktaya yalın kılıç seyirttiler. İşlerinden bir tanesi atın yularını tutup çekti, hayvanı zapt etti. Sonra padişaha dönerek savaş velvelesini bastıran bir sesle "Böyle olur, saadetli hünkâr," dedi. "Anca da beraber, kanca da beraber." Kanuni Sultan Süleyman cevap vermedi, atını sürdü. Yanına kadar sokulan bir düşman süvarisini bir vuruşla tepeledi. Diğeriyle uğraşırken arkadan yetişenler geri kalanları sürüp götürdüler. Ortaya atılan düşman süvarisi süratle imha ediliyordu değerli dinleyiciler. Rumeli gazileri Pol Tomori'nin kuvvetlerini dağıtmıştı. Sonra Anadolu askerinin imdadına yetiştiler. Muharebe ikindi vakti başlamıştı. Güneş batarken düşmandan ayakta kalan kimse kalmamıştı. Muhaç Ovası'nda 25 bin düşman askerinin ölüsü yatıyordu. Osmanlı kılıcının önünden kurtulabilenler selameti ancak kaçmakta bulmuşlardı. Bunların başında ise bizzat kral Lajos da vardı. Süratle ilerleyerek Karasu Irmağı'nı aşıp canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Fakat Karasu Irmağı yağan yağmurlar dolayısıyla taşmıştı. Ortalık bataklığa boğulmuştu. Kral buraya gelince durmak istedi ama arkadan gelen ve korkudan çılgına dönmüş olan bozgun ve kaçkın asker durmak bilmiyordu. Bu sırada Çetriz adında bir kumandanına rastladı. Çetriz bataklıktan yol bulup kralı geçirdi. Atlarını suya sürüp karşıya vardılar. Bu kıyı sarp bir yamaçtı. Fakat tırmanmaktan başka çare yoktu. Yorgun hayvanlarını tekrar mahmuzladılar. O uçurumun yarın ortasına vardıkları zaman kralın atının ayakları kaydı. Kral hayvanıyla beraber yuvarlanıp suya düştü ve boğuldu. Osmanlı ordusunun kovaladığı düşmanın pek çoğu da aynı bataklığa saplanıp mahvoldu. Kılıç artıkları ise öteye beriye kaçıp canlarını kurtardılar. Değerli dinleyiciler, ertesi günü 30 Ağustos 1526 sabahı bir taraftan muharebe meydanı temizleniyor, bir taraftan ise otağının önünde tahtını kurdurmuş olan padişah tebrikleri kabul ediyordu. Artık Macar kralı ölmüştü. Macaristan onun kılıcına baş eğmişti. Türk ordusu bu din üzerine yürümeye ve bütün Macaristan'ı 1,5 asırdan fazla bir zaman bir Osmanlı vilayeti haline sokacak olan fethine hazırlanıyordu. Evet, bu dinde fethedilecek Macaristan bir Osmanlı vilayeti olacaktı. Bu fethin anahtarı Mohaç Meydan Muharebesi olmuştur değerli dinleyiciler. 16. asrın ve bütün tarihin en mühim meydan muharebelerinden birisidir. Ve Osmanlı ordusunun Türklerin kazanmış olduğu en şanlı zaferlerden birisidir. Şairlere ilham vermiş, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik terennümüyle başlayan şiirlere, marşlara ilham vermiş büyük bir muzafferiyettir. Bu muharebede canını vermiş olan şehitlerimize ve bu muharebeyi kazanmasına vesile olan gazilerimize, başta padişah ve kumandanlar olmak üzere, minnettarız. Ruhları şad olsun. Değerli dinleyiciler, Nobel ismini hemen hemen duymayan yoktur. Günümüzde çeşitli sahalarda çeşitli mükafatlar vermektedirler insanlığa hizmet edenlere. Evet, Nobel mükafatının izafe edildiği isim Alfred Nobel de aynı zamanda dinamiti bulan kimsedir ve dinamiti imal etmiştir. Bundan çok büyük bir servet kazanmıştı. Hayatının sonlarına doğru bu dinamit kralı adını da kazanan, dinamit kralı unvanıyla tanınan Alfred Nobel hayatının sonlarına doğru barışçı, sulhçu bir insan olmuştu. Patlayıcı maddelerin bilhassa dinamitin imalinden toplamış olduğu muazzam serveti insani gayelerin hizmetine tahsis etti. Ki bu şaşılacak bir şeydir. Alfred Nobel'in bıraktığı ve her sene bütün medeni memleketlerde isminin tekrarlanmasına sebep olan vasiyetname, bir kapitalistin nedamet duygusuyla dağıtmaya karar verdiği parayı göstermekten çok daha ziyade doğrudan doğruya Nobel'in hayat safahatıyla alakalı bir teşebbüstür. Şimdi bu hayat safahatından bazı sahneler görelim. Değerli dinleyiciler, şüphe yok ki görünüşte Nobel'in meslek hayatı diğer buluşçular, diğer müteşebbisler gibiydi. Onlardan pek farklı değildi. 21 Ekim 1833 yılında dünyaya gelmiştir Alfred Nobel. Babası ve abileri gibi teknisyen olması mukadderdi. Henüz 16 yaşındayken babasının yanında çıraklık devresi başladı. Babası onu makine mühendisi olarak yetiştirmek istiyordu. Genç Alfred'i 17 yaşındayken gemi inşaatıyla uğraşan meşhur İsveçli mühendis John Ericsson'un yanına Amerika'ya gönderdi. Alfred Nobel New York'tan 21 yaşında ayrıldı. Demek ki 4 yıl kaldı. Rusya'ya gitti. O tarihte bu memleket harp içindeydi. Fransız ve İngiliz donanmalarına karşı kendisini korumak zorundaydı. Rus şehirlerinin emniyeti Nobel fabrikalarının imalatına dayanıyordu. Başta mayın ve torpil olmak üzere mühim miktarda harp malzemesi imal etmeye başladı Nobel fabrikaları. Fakat Kırım Harbi'nin sona ermesiyle 1856 yılında Nobel fabrikalarının faaliyeti ve randımanı da ciddi bir şekilde sekteye uğradı. Baba Emmanuel Nobel, oğullarının yegane kurtuluş çaresi artık Rusya ile uğraşmayarak vatanlarında yeni bir işe girişmekti. Bunun üzerine bir patlayıcı maddeler fabrikası inşa ettirdiler. Genç Alfred Nobel, buluşu olan gazometre aleti için ihtira beratı almaya, patent almaya çalıştı. Fakat muvaffak olamadı. Bunun üzerine Fransa'ya gitti. Fransa'da ikinci imparatorluk kurulmuştu. Kendisine yardım etmeleri hususunda Paris'in büyük sermayedarlarıyla temasa geçti. Fakat hiçbir onunla alakadar olmadı. Bereket versin, birkaç teşebbüs sonunda kendisini İmparator 3. Napolyon tarafından kabul ettirmeye muvaffak oldu. O zamanlar 3. Napolyon şöhretin zirvesindeydi. Askeri meselelerle olduğu kadar teknik meselelerle de makine ziyadesiyle alakalanıyordu. İmparatorun bir tek sözü üzerine modern manada ilk büyük bankayı kuran Pereyr adındaki bir zat bir fabrika inşası için Nobel ailesine avans olarak 100 bin frank verdi. Alfred Nobel vaziyetten memnun, memleketine döndü ve işe koyuldu. 20 sene önce bulunmuş olan nitrogliserinin hala o zamanki haliyle çalıştığı bir vakadır. Fakat zararlı olması yüzünden bu maddenin kullanılışı çok zorluklar arz ediyordu. Uzun laboratuvar çalışmaları ve araştırmaları neticesinde nihayet Alfred Nobel nitrogliserini zararsız bir hale getirmeye muvaffak oldu. Yeni bir patlayıcı madde buldu. 15 Temmuz 1864 tarihinde buna ait bir ihtira beratı, yani patent aldı. Yeni patlayıcı madde madenlerde ve tünel inşaatında kullanılıyordu. Fakat birkaç ay sonra nahoş bir hadise oldu. 3 Eylül 1864'te Nobel fabrikası bu madde yüzünden havaya uçtu. Bu kazanın memlekette hasıl ettiği reaksiyon çok büyük oldu. Halk bu şeytani maddenin imalinin hükümet tarafından men edilmesini istedi. Nobel, Stockholm civarında eskisine benzer bir fabrika kurmak isteyince hükümet buna müsaade etmedi. Fakat küçük büyük her türlü engele rağmen Nobel külliyetli para yardımlarına girmeye mütemayil bankerler ve iş adamlarıyla anlaştı. Yeniden işe koyuldu. Nitrogliserini kolayca mahzeden ve patlayıcı maddenin sağlam ve şumullü bir şekilde imal edilmesini sağlayan bir madde üzerinde çalışmaya başladı. Toz halindeki silisin bu işe çok yaradığını gördü. Nobel'in dinamit diye adlandırdığı bu yeni patlayıcı, kelime itibariyle henüz bir şey ifade etmiyordu. Fakat kısa bir müddet sonra bütün dünya, Nobel'in buluşlarının ne müthiş bir şey olduğunu öğrenecekti. Gerçekten dinamit, kuvvetini seri halinde korkunç kazalarla gösterdi. Bu felaketler serisi New York sokaklarında bir patlamayla başladı. Greenwich Street'teki bir otelin kapıcısına müşterinin biri, içinde 10 kilodan fazla nitrogliserin bulunan bir sandık bırakmıştı. Birkaç gün sonra kapıcı, sandıktan kırmızımtırak bir duman yükseldiğini görünce, emaneti derhal kucaklayarak caddenin ortasına bırakıverdi ve hemen otele döndü. Tam zamanda harekete geçmişti. Zira birkaç dakika sonra müthiş bir patlama duyuldu. Yol 120 santim derinlemesine çöktü. Etraftaki evlerin, dükkanların camları kırıldı. Binaların ön cepheleri oldukça ciddi hasara uğradı. 1866 Nisan'ında vukua gelen kaza daha da feciydi. Peru'ya sevk edilmek üzere Stockholm'deki fabrikadan bir gemiye yüklenen 200 varil dinamit, meçhul bir sebep yüzünden Panama sahilinde limana girerken infilak etti. Gemi mürettebatı ve bütün yükü toz haline geldi. 47 kişi öldü. 1866 Mayıs'ında da Hamburg yakınındaki ilk Alman Nobel fabrikası havaya uçtu. Bunlar ve bunlara benzeyen diğer kazalar bütün dünyada müthiş bir panik hasıl etmişti değerli dinleyiciler. Bu talihsizlikler henüz yeni denilebilecek Nobel müessesesini tehdit ediyordu ve mali zorluklar meydana getiriyordu. Bu fabrika için en mühim pazarlardan biri Amerikan pazarıydı. Yalnız merkezi Pasifik Şümendifer Hatları şirketi günde 300 varil barut kullanıyordu. Amerikan pazarının elden gitmesi korkusu karşısında Nobel'in San Francisco'daki temsilcisi onu imdada çağırdı. Alfred Nobel derhal Amerika'ya hareket etti. Fakat insanların itimadını öylesine kaybetmişti ki otellerde güç bela yer bulabildi. İçlerinde acaba dinamit mi var diye bagajları muayeneden geçirildi. Bütün bu zorluklara rağmen Nobel orada Birleşik Devletler Patlayıcı Gaz Kumpanyası namı altında bir şirket kurmaya muvaffak oldu. İşin en tuhaf tarafı, gemi, fabrika gibi kolektif manada büyük kazalar vukuundan sonra Nobel'in cihanşumul bir şöhret kazanmasıdır. Bütün dünya kapitalistleri, yani sermaye sahipleri, Alfred Nobel'le işbirliği yapabilmek için birbirleriyle adeta yarış ediyorlardı. Nobel, memleketi İsveç dışında 6 sene mütemadiyen seyahat etti. Yeni yeni dinamit fabrikalarının kurulmasını temin etti. Bu tarihten itibaren artık Alfred Nobel'in hayatı da tıpkı ticareti gibi beynelmilel bir hal aldı. Kendisi bizzat "ben bir dünya vatandaşıyım" demiştir. "İşlerim neredeyse vatanım orasıdır. Her tarafta işim olduğuna göre her yer vatanım sayılır" sözü çok meşhurdur. İsveç ona dar gelmekteydi. Hayatının son 10 senesi daha ziyade seyahatlerde geçti. 1871'den sonra Paris'e yerleşti. Orada 18 sene oturdu. Fakat bazı siyasi meseleler yüzünden Fransa'dan ayrıldı. İtalya'da San Remo'ya yerleşmeye karar verdi. Orada 1891 yılında muazzam bir villa ve bir laboratuvar inşa ettirdi. 60 yaşında olmasına rağmen dinlenmek şöyle dursun, çalışmalarına büsbütün hız vermişti. Şimdi de sentetik kağıçukla suni ipeği bulmaya çalışıyordu. Ölümünden birkaç gün önce 29. ihtira beratını, yani patentini de aldı. 10 1896 tarihinde San Remo'daki villasının çalışma odasında onu ölü buldular. Değerli dinleyiciler, Alfred Nobel'in muvaffakiyetlerle dolu meslek hayatına bakılacak olursa gıpta edilecek bir ömür sürdüğü zannedilebilir. Fakat bu adamın hususi hayatı aslında kendisinin istediği gibi tam bir huzur içinde geçmemiştir. Buna sebep olarak da bir kadınla geçirdiği zahiren pek sati olan, pek yüzeysel olan bir macerayı gösterirler. Alfred Nobel 40 yaşındadır. Kendisini yalnız ve yaşlanmış hissetmektedir. İnsanlarla mümkün mertebe az temas etmektedir. İçinde yaşadığı zengin dekor kendisini sıkmaktadır. Bir dost, ruhuna yakın bir arkadaş arzulamaktadır. Nihayet ani bir kararla 1876 senesinin bidayetinde başlangıcında bir Viyana gazetesine şu mealde bir ilan verir. Paris'te oturan çok zengin, geniş kültürlü, orta yaşta bir bay, birkaç lisan bilen, sekreterlik yapabilecek ve ev işlerini idare edebilecek aynı yaşta bir hanım aramaktadır. İşte bu ilana Viyana yakınındaki Hermannsdorf şatosunda Baron von Sattner'in mürebbiyesi Kontes Berta Kinski cevap vermiştir. Yeni vazifesine başlamak üzere Berta Kinski Paris'e gelmiştir. Alfred Nobel'in çok zeki bir insan olduğunu görmüştür. Muhtelif konular üzerinde uzun müddet konuştuktan sonra Alfred Nobel melankolik sesiyle kadına şunları söyler. O derece şiddetli tahrip kuvvetine sahip bir makina ve patlayıcı madde bulmak istiyorum ki bu sayede dünyadaki savaş meselesi kökünden hallolsun. Değerli dinleyiciler, meşhur buluşçu Alfred Nobel, cazip, asil ve becerikli Avusturyalı kadın karşısında bir nevi aşağılık duygusu hissetmeye başladı. Kadını kendisine bağlamak için birçok gayretler sarf etti. Fakat bu arada İsveç'e gitmesi gerekiyordu. Dönüşünde Kontes'in genç Baron von Suttner ile evlenmek üzere kaçmış olduğunu öğrendi. Fakat sonradan bu kadınla uzun müddet mektuplaştı. Hatta 1892 yılında Zürih'te toplanan sulh kongresinden sonra bir gün buluşarak hayli dertleştiler. Kontes mutlak sulh taraftarıydı. Alfred Nobel de sulhçu, barışçı olduğunu iddia ediyordu. Bir ara kadına şunları söyledi. Benim fabrikalarımı sizin kongrelerinizden daha önce harp denilen afeti ortadan kaldırmayacağını kim iddia edebilir? İki askeri kıtanın yek diğerini bir saniye içinde havaya uçurması kabil olduğu gün medeni milletler dehşetten ordularını geri çekeceklerdir. Değerli dinleyiciler, Alfred Nobel'in vasiyetnamesi açıldığı zaman kaşifin, buluşçunun 31,5 milyon kron tutarında olan nakit parasını insanlık ve sulh hizmetine, barış hizmetine tahsis etmiş olduğu görüldü. Berta von Suttner'in adam akıllı tesiri altında kaldığı muhakkaktı. Alfred Nobel her sene 5 mükafat dağıtılmasını şart koşuyordu. Bunlardan 3'ü fizik, kimya ve tıp sahasında en mühim keşifleri yapanlara verilecekti. 4.'sü de en muvaffak edebi eseri yazana verilecekti. Ve nihayet hakiki sulh mükafatı, milletlerin birbirleriyle kardeşçe anlaşması, orduların ortadan kalkması veya askeri kuvvetlerin kısılması, kısacası sulh için, barış için en fazla muvaffakiyetle çalışan insana verilmesi şart koşulmuştu. Değerli dinleyiciler, 1896 yılında bu vasiyetnamenin neşredilmesi büyük bir hadise oldu. Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Ekim 1901'de nihayet ilk defa olarak harekete geçildi. Mükafat sahipleri ilan edildi, mükafatlar tevzi olundu. 3 ilim mükafatını şu 3 Alman kazandı. X şualarını bulan Konrad von Röntgen, Berlinli kimyager Van't Hoff ve difteriye karşı bir serum bulan Emil von Behring. Edebiyat mükafatı Fransız şairi Sully Prudhomme, sulh mükafatı da Cenevre Kızıl Haçı'nı kuran İsviçreli Henri Dunant ile Fransız Sulh Cemiyeti Başkanı Frédéric Passy'ye verildi. O günden beri Nobel mükafatları her sene büyük bir alakayla karşılanmaktadır. Hem bu meşhur adamın hatırası bu vesileyle anılmaktadır. Hem de zamanımızın bazı kıymetleri daha iyi ve yakından tanınmaktadır. Bu arada Nobel, bilhassa Nobel Barış ve Edebiyat Mükafatı çok sayıda dedikodu ve polemiğe de sebep olmaktan geri durmamaktadır. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.